Ayrım 7.
Sayfa 99. Ancak bir de konuşmasına kurak verilsin. Makul, düşünülüp taşınılmış, uzatmaksızın, yaman bir canlılıkla sorular arasından vurup geçen ve tüm dünyayla şaşılası, pek doğal ve şen bir uyum içinde bulunan bir konuşma. Öyle bir uyum ki, gerekirse boynu geriye vurup ayağa kaldırıyor. Kendilerini pek zeki görüp dediklerine bakılırsa oğlumun dış görünümünden tiksinti duyan kimseleri, oğlum sözleriyle Enikon'u etkilemiştir. Ancak onun dış görünümüne aldırmayan ve sözleri kendilerine iki yüzlü gelen insanlar da var. Hani babası olan ben bu konuda bir karar vermek istemem. Yalnız şu kadarını itiraf edeyim ki sonuncu yargının sahipleri ilkinkilerden daha saygıdeğer kişilerdir. 11. oğlum narin ve sanırım oğullarımın arasında en güçsüzü. Ama aldatıcı bir güçsüzlük bu. Çünkü bazen güçlü ve kararlı bir tutum takınabiliyor. Ancak böyle zamanlarda bile güçsüzlük nasılsa temelini oluşturuyor işin. Gel gelelim utandırıcı bir güçsüzlük değil. Sadece bizim bu yeryüzünde güçsüzlük diye bakılan bir şey. Uçmaya hazırlık da nihayet bir güçsüzlüktür. Çünkü ne de olsa bocalayıp durmaktan, kararsızlıktan ve kanat çırpmaktan başka bir şey değildir. Benim oğlumda da işte buna benzer bir şeyler görülüyor. Kuşkusuz ondaki özelliklerin sevindirdiği yok babasını. Çünkü bunlar belli ki ailenin yıkımına yönelik özelliklerdir. Bazen seni de giderken yanıma alacağım baba der gibi bana bakıyor. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Kendisine güvenebileceğim en son kimse sensin. Bunun üzerine şu yanıtı verir gibi oluyor bakışıyla. Yani hiç değilse sonuncu olabilirim. İşte size 11 oğul. Kardeş katili. Cinayetin aşağıdaki gibi işlendiği kanıtlanmış bulunuyor. Katil Şımar, mehtaplı bir gece saat 9 sularında köşe başına gidip dikiliyor. Kurbanı Vese, çalıştığı büronun bulunduğu sokaktan gelip oturduğu sokağa saparken mutlaka bu köşeyi dönecektir. Herkesi iliklerine kadar ürperten soğuk bir hava. Ama yalnızca incecik mavi bir giysi vardır Şımar'ın üzerinde. Üstelik ceketçiğinin düğmeleri iliklenmemiştir. Şımar'ın soğuğu falan hissettiği yok. Sonra hiç durmayıp hareket ediyor. Yarı kama, yarı mutfak bıçağı denecek cinayet aletini bütünüyle kınından çıkarmış, kabzasından sıkıca kavramıştır. Bıçağı ay ışığına tutarak gözden geçiriyor. Işıl ışıl parlıyor bıçağın ağzı. Ama Şımar'a bu kadarı yetmiyor. Kaldırımın taşlarına çalıyor bıçağı. Ortalığa kıvılcımlar saçılıyor. Böyle yaptığı için besbelli pişmanlık duyuyor sonradan. Körlenen ağzını keskinleştirmek için bıçağı bir keman yayı gibi çizmesinin tabanına sürtüyor. Bir yandan da tek ayak üzerinde dikilip vücudunu öne eğerek hem bıçağın çizmede çıkardığı sese hem kurbanının kaderinin belirleneceği sokağa kulak kabartıyor. Ama ne diye yakındaki bir evin ikinci katındaki pencereden olup bitenleri izleyen emekli palas göz yumuyor buna? İnsan muamması, çöz çözebilirsen. Yakasını kaldırmış, röpteşambrının kuşağını şişman vücudu üzerine bağlamış, başını sallayarak aşağılara bakıyor Palas. Karşıda beş ev ötede ise Bayan Vese, sırtında geceliği, gecelerinin üzerinde tilki postundan kürkü, bugün eve dönüşü her zamankinden geciken kocasını gözlüyor. Sonunda Vese'nin çalıştığı büronun kapısındaki çıngırağın sesi işitiliyor. Bir kapı çıngırağı için fazla gür bir ses, kent üzerine yayılıyor, gökyüzüne doğru ağıyor, gece mesaisinde bulunan Vese oturduğu sokaktan henüz görünemiyor. Kapıdan çıktığını yalnız çıngırak sesi haber veriyor ve hemen Vese'nin sessiz adımlarını saymaya başlıyor kaldırımlar. Pencereden iyice sarkan Palas olup bitecek hiçbir şeyi kaçırmak istemiyor. Bayan Vese çıngırak sesiyle yatışmış gürültüyle kapıyor pencereyi. Ama Şımar yere düz çöküyor ve o sırada açıkta başka yeri bulunmadığından yüzüyle ellerini taşlara bastırıyor. Herkes üşürken ateşler içinde yanıyor kendisi. Bay Vese tam iki sokağı birbirinden ayıran sınırda duruyor. Yalnız elindeki bastonla öbür sokağa yaslanıyor. O anda öyle geliyor içinden. Gecemsi gökyüzünün, lacivert rengin, o altınsı rengin çekiciliğine kaptırmış kendini. Her şeyden habersiz saçlarını sıvazlıyor. Yukarıda gökyüzünde yakın geleceği kendisine haber veren hiçbir kımıltı yok. Her şey o saçma ve akıl almaz yerini koruyor. Gerçekte Vese'nin yoluna devam etmesi pek akla yakın bir şey ama Vese Şımar'ın bıçağına doğru ilerliyor. Parmak uçları üzerinde dikilmiş, kolunu kaldırıp bıçağı dimdik aşağı sarkıtarak "Vese!" diye sesleniyor Şımar. "Vese! Bu gece Julia'cığın boşuna bekleyecek seni." Ve Vese'nin boynunun ilkin sağ, sonra sol tarafına ve sonra karnından bir hayli içerlere saplıyor bıçağı. Vese tıpkı şişe geçirilmiş bir lağım faresi gibi sesler çıkarıyor. Tamam diyor Şımar ardından ve bıçağı bu artık işe yaramaz kanlı yükü kendisine en yakın evin ön cephesine doğru fırlatıyor. cinayetin sağladığı mutluluk, yabancı kanın akışının verdiği hafiflik, adeta bir kanatlanış. Vese koca gece kuşu seni, dostum, meyhane arkadaşım. Sokağın karanlık zemini üzerinde kanın damla damla akarak can veriyorsun. Ne diye sanki içi kanla dolu bir kesecik değilsin ki? Üzerine oturayım, büsbütün silinip gidesin ortadan. İnsanın bütün dilekleri gerçekleşmiyor işte. Çiçeksi düşlerinin hepsi yeşeremiyor. Senden arta kalmış ağır külçe serilmiş yatıyor yerde. Tekmelere kapalı. Ama bu halinle bana yönelttiğin o suskun soru da ne oluyor? Palas heyecandan sarsılarak ansızın iki kanadını birden açtığı kapıda dikiliyor. Şımar, şımar, hepsini gördüm, hepsini. Palas'la Şımar birbirini süzüyor. Palas için yeter bu kadarı. Şımar ne yapacağını bilemiyor. Bayan Vese sağında solunda kalabalık, korkudan hayli kocamış bir yüzle seyirtip duruyor. Kürkü açılıyor ve senin üzerine atılıyor. Gecelikli bu vücut ve senin tıpkı bir mezar üzerindeki otlar gibi karı kocanın üzerine örten kürk ise kalabalığındır. Şımar dişlerini sıkıp son bulantı nöbetinin güçlükle önüne geçiyor. Polisin omzuna dayıyor başını. Polis çevik adımlarla Şımar'ı alıp götürüyor. Bir düş. Joseph K. düş görüyordu. Güzel bir gündü. K.'nın canı dolaşmak istedi. Ama henüz iki adım atmaya başlamadan kendini bir gömütlükte buldu. Kullanışlı denemeyecek kıvrım kıvrım pek yapay yollar vardı burada. Ama Joseph K. böyle bir yolda baş döndürücü hızla akan bir ırmak üzerindeymiş gibi sağa sola hiç sallanmadan süzülerek kayıp gidiyordu. Daha uzaktan bir mezar tümseğini gözüne kestirmişti. Burada duracaktı. Tümsek neredeyse onu kendine çekiyor, ne kadar acele etse yine gözüne az görünüyordu. Ama tümseyi sürekli seçemiyor, zaman zaman katlanarak büyük bir güçle birbirine vuran bayraklar önünü kapıyordu. Bayrakları taşıyanların görülememesine karşın tümseyin orada büyük bir şenlik varmış izlenimine kapılıyordu insan. Kaan'ın bakışları hala uzağa çevrilmiş bulunuyorken birden mezarı yanı başında yolun kenarında gördü. Neredeyse geçip gidecekti önünden. Sıçradığı gibi kendini otların içine attı. Toprak boşluktaki ayaklarının altından baş döndürücü bir hızla kayıp gittiği için yalpalayıp tam mezarın önünde diz üstü yere yıkıldı. Mezarın gerisinde iki adam dikiliyor, bir kitabe taşını havaya kaldırmış tutuyorlardı. Kağ gelir gelmez taşı toprağa sapladılar. Taş da sanki saplandığı yere dikilip çimentolanmış gibi sapasağlam durdu. O saat bir çalılıktan Kağ'ın hemen bir kitabe yazarı olduğunu anladığı üçüncü bir adam çıktı. Üzerinde yalnızca bir pantolon ve düğmeleri iyi iliklenmiş bir gömlek vardı. Başına kadife bir bere geçirmişti. Daha ileriden yaklaşırken elindeki kurşun kalemle havaya bir takım şekiller çizdi. Taşın baş tarafında bir yerde kalemle çalışmaya koyuldu. Taş pek yüksekti. Adamın hiç de o kadar eğilmesi gerekmiyordu çalışırken. Ama ileriye uzanmadan da yapamıyor çünkü üzerine basmak istemediği mezar kendisiyle taşın arasına giriyordu. Bu yüzden ayak parmaklarının üzerinde dikiliyor, sol eliyle taşın üst yüzeyine yaslanıyordu. Pek ustalıklı bir çalışma sonunda yalnız bir tek kurşun kalemle taşın üzerine yaldızdan harfler oymayı başardı. "Burada yatan" diye yazdı. Bütün harfler temiz ve güzeldi. Derinlemesine oyulmuş olup düpedüz altındandı. İlk iki sözcüğü yazdıktan sonra dönüp K'ya baktı adam. Kitabenin geri kalan bölümünün bir an önce yazılmasını bekleyen K, adama pek aldırmıyor, sadece taşa bakıyordu. Gerçekten de adam başladığı işi sürdürmek istedi ama yapamadı. Bir engel vardı ortada. Elinden sarktı kalem ve dönüp yeniden K'ya baktı. K da şimdi adama çevirmişti gözlerini. Onun ne yapacağını bilemez durumda olduğunu fark etti. Ama nedenini bir türlü kestiremedi. Adamın devinimlerdeki tüm canlılık uçup gitmişti. Derken K da ne yapacağını bilemedi. Adamla çaresizlik içinde bakıştılar. İkisinin de gideremediği çirkin bir yanlış anlama vardı ortada. Üstelik gömütlükteki kilisenin küçük çanı o anda çalmaya başlamıştı. Ama kitabe yazarı elini kaldırıp sallayınca sustu. Ancak biraz sonra yeniden başladı. Bu kez pek yavaştı. Özel bir çağrı havası taşımıyordu. Ve hemen de kesildi. Sanki sesinin nasıl çıkacağını şöylece bir yoklamak istemişti. Kitabe yazarının durumu alabildiğine üzmüştü K'yı. Ağlamaya başladı. Ellerini yüzüne kapayarak uzun süre hıçkırdı. K yatışana kadar bekledi adam. Sonra başka çıkar yol göremediğinden yazma işini sürdürmeye devam etti. Taşın üzerine oyduğu ilk küçük çizgi K için bir kurtuluş oldu. Ama adamın alabildiğine kendini zorlayarak bunun üstesinden gelebildiği anlaşılıyordu. Kaldı ki yazı da eskisi kadar güzel değildi. En başta altın yaldızdan yoksun görünüyor, Soluk ve sarsak uzanıyordu. Ancak oyulan harf pek büyük düşmüştü. Bir J harfiydi bu. Tam bitmek üzereyken adam hırsla bir ayağını yere vurdu. Tümsekten içeri girdi ayağı. Dört bir yana toz toprak saçıldı. En sonunda adamı anladık ha. Ama artık özür dileyecek vakit yoktu. Bütün parmaklarını kullanarak toprağı kazmaya başladı. Toprak adeta hiç direnç göstermiyor, her şey önceden hazırlanmışa benziyordu. Yalnız görünürde hafif bir tümsek yapılmış gibiydi. Bu tümseğin hemen altında sarp duvarlarıyla bir çukur açtı ortaya ve hafif bir rüzgarla sırt üstü döndürülen Ka bu çukurun içine gömüldü. Ama kendisi aşağılarda başı henüz dimdik, dipsiz bir derinliğin içinde kaybolup giderken yukarıda ismi şahane süslemelerle dolu dizgin geçti taşın üzerinden. Joseph K. manzaranın güzelliğiyle kendinden geçerek uyandı.
Tamam. Akademi için bir rapor. Sayın akademi üyeleri, geçmişteki maymun yaşamıma ilişkin bir rapor hazırlayıp akademiye sunmaya çağırmakla bana şeref veriyorsunuz. Ne yazık ki bu çağrınıza uyamayacağım. Maymun yaşamım neredeyse 5 yıl geride kalmış bulunuyor. Belki takvime göre kısa ama söz konusu zamanı dolu dizgin geride bırakan benim için alabildiğine uzun bir süre. Gerçi yer yer eşsiz insanların, değme öğütlerin, alkışların ve orkestra müziğinin eşliğinde geçti bu süre. Ama gerçekte yalnızdım. Çünkü bütün eşlikçilerim davranışlarımı izlemek için kendilerini manejden uzak tutuyordu. Aslıma ve çocukluk anılarıma bağlı kalacağım diye diretseydim böyle bir başarıya ulaşamazdım. Özellikle her türlü inattan vazgeçmeyi, kendimi uymakla yükümlü kıldığım en yüce buyruk edindim. Ben özgür maymun bu boyunduruk altına girmeye razı oldum. Ama bu da anılarımın kapılarını bana giderek daha çok kapamasına yol açtı. İlkin insanlar istese yerle göğün oluşturduğu o kocaman kapıdan çıkıp geldiğim yere geri dönebilecekken, söz konusu kapı kırbaçlı gelişimim ilerledikçe alçalıp daraldı, insanların dünyasında kendimi daha rahat ve zamanla daha tutuklu hissetmeye başladım. Geçmiş yaşamımdan doğru esip gelen fırtına yatıştı. Bugün topuklarımı serinleten bir esintiden başka bir şey değil bu fırtına. Esintinin geldiği ve benim de bir vakit gelmiş olduğum kapı öylesine küçüldü ki, hani gücüm ve iradem el verip gerisin geriye oraya kadar varabilsem bile, içinden geçebilmek için postumu önceden yüzüp atmam gerekirdi çaresiz. Açık konuşayım ki, maymunluğunuz, eğer buna benzer bir şeyi geride bıraktınız sabahlar, benimkinin bana uzak olduğundan daha uzak olamaz sizlere. Topuklarımın gıdıklanmasına gelince, küçük şempanzeden büyük aş ile kadar bu yeryüzünde gezip tozan her yaratığın gıdıklanır topuğu. Ama yine de çok dar sınırlar içinde istediğinizi yerine getirebilir, hatta bunu büyük bir zevkle yapmak isterim. Öğrendiğim ilk şey toka etmekti. Toka etmek bir açık yürekliliği belirtir. Kariyerimin doruğunda bulunduğum şu sıra varsın o ilk tokaya açık yürekli itiraflar da katılsın. Gerçi akademi için önemli bir yenilik getirmeyecek söyleyeceklerim. Benden beklenenlerin ve ne kadar istesem de size söyleyemeyeceklerimin hali uzağında kalacak. Ama olsun, eski bir maymunun hangi yoldan geçerek insanların dünyasına ayak atıp orada kök saldığını ortaya koyabilir. Ancak şimdi söyleyeceğim önemsiz şeyleri bile kendim için hiç tasa edecek durumda bulunmasam ve uygar dünyanın tüm varyete sahnelerinde sarsılmaz bir mevkiyi ele geçirmiş olmasam elbet söyleyemezdim. Yurdum altın sahilidir. Nasıl yakalandığım konusunda başkalarının anlattıklarından gayrı bir kaynak yok elimde. Hagenbeck firmasından bir avcı grubu, sırası gelmişken şunu da söyleyeyim ki o zamandan beri söz konusu grubun başkanıyla az kırmızı şarap şişesi boşaltmadık. Sahildeki ağaçlıkta pusuya yatmış beklerken akşamüstü soydaşlarımdan bir sürünün arkasına katılarak su içmek için sahile indim. Derken ateş edildi. İçimizden vurula vurula bir ben vuruldum. İki kurşun yemiştim. Biri yanağımdan, bunun açtığı yara hafifti ama geride kocaman ve yasyavlak kırmızı bir iz bıraktı. Düpedüz bir maymunun uydurduğu hiç de yakışık almayan o iğrenç Rod Peter adını kazandırdı bana. Sanki bu yakında kuyruğu titreten, daha önce sağda solda kendine biraz ün sağlamış talimli maymun Peter'den beni yalnızca yanağımdaki leke ayırıyormuş gibi. Hani arada söylüyorum bunu. İkinci kurşun kalçamın altında bir yere isabet etmişti. Açtığı yara ağırdı. Şimdi bile biraz toparlamam bu yüzdendir. Geçenlerde gazetelerde bana veriştiren o binlerce kişiliksiz adamdan birinin bir yazısını da okudum. Benim maymun doğam henüz bütünüyle alt edilememiş. Bunun kanıtı da beni dolaşmaya gelen ziyaretçilere söz konusu kurşunun girdiği yeri göstermek için pantolonumu sıyırmaya can atmamammış. Hani silahı doğrultacak, herifin o yazıyı yazan elinin parmaklarını da bir bir havaya uçuracaksın. Ben canımın istediği kimsenin önünde sıyırırım pantolonumu. Görülüp görüleceği bakımlı bir post ve bir yara izi. Burada belli bir amaç için belli bir sözcük seçelim ki yanlış anlaşılmasın. Hain bir kurşundan kalan bir yara izi olacaktır. Her şey ortada, saklanıp gizlenecek bir şey yok. Gerçek söz konusu olunca nezaket sahibi herkes aşırı nezaketi kaldırıp ziyaretçiler önünde kendi pantolonunu sıyırsa kuşkusuz başka bir türlü olur durum ve böyle bir şeye kalkışmazsa hani akıllılık eder. İyi ama o zaman da kibarlık taslayıp benim başımı ağrıtmasın. Kurşunları yedikten sonra işte bundan ötesini kendim yavaş yavaş anımsayabiliyorum. Hagenbeck firmasına ait bir geminin ambarında bir kafes içinde gözlerimi açtım. Öyle dört duvarı olan parmaklıklı kafes değildi bu. Bir sandığa tutturulmuş üç duvarı vardı yalnız. Sandığın kendisi dördüncü duvarı oluşturuyordu. Bütün kafes ayakta durabilmek için fazla alçak, oturmak için fazla dardı. Bu yüzden sürekli titreyip duran bacaklarımı karnıma çekip yere çömüyordum. Öyle ki ilk zamanlar galiba kimseyi görmemek ve hep karanlıkta kalmak istediğimden yüzümü sandıktan yana döndürüyor, parmaklığın çubuklarının sırtıma battığını hissediyordum. Yaban hayvanlarının başlangıçta böyle muhafaza edilmesini yararlı bulurlar ki bunun insanlar açısından gerçekten yerinde bir önlem olduğunu ben de şimdi edindiğim deneyimlerden sonra yadsıyamayacağım. Ama o zaman böyle bir şeyi düşünmüyordum. Hayatımda ilk kez bir çıkış yolu bulamaz duruma düşmüştüm. Hiç değilse doğruca önümde uzanan bir yol göremiyordum. Tam karşımda bir sandık bulunuyordu. Sıkıca yan yana dizilmiş tahtalar. Tahtalar arasında yukarıdan aşağı inen aralıklar vardı gerçi ve ilk keşfettiğimde mutlu bir ulumayla bunları selamlayacak kadar akılsızlık etmiştim. Çünkü aralıklar kuyruğumu içlerinden sokmaya bile el vermiyor, bütün maymun gücümü kullansam da genişletilecek gibi görünmüyordu. Bana sonradan söylediklerine bakılırsa alışılmadık ölçüde az gürültü patırtı yapmıştım. Buradan da benim ya çok geçmeden kuyruğu titreteceğim ya da ilk nazik dönemi atlattım mı talim ve terbiyeye pek yatkın bir hayvana dönüşeceğim sonucunu çıkarmışlar. Ve atlattım bu dönemi. Boğuk boğuk hıçkırmalar, canım yanarak pirelenmeler, bir Hindistan cevizini bezginlikle yalamalar, kafamla sandık duvarı dövmeler, yanıma biri yaklaştı mı dilimi çıkarmalar, işte yeni yaşamımdaki ilk uğraşılardı bunlar. Ama hepsinde de içimi bir tek duygu dolduruyordu. Bir çıkış yolunun bulunmayışı. Kuşkusuz o zamanlar maymun olarak hissettiklerimi şimdi ancak insan sözleriyle anlatabilecek, yani doğru dürüst dile getiremeyeceğim. Ama gerilerde kalmış maymun yaşamının gerçeğine artık ulaşamasam da hiç değilse ilgili gerçeğin anlatacaklarım doğrultusunda yer aldığına kuşku yok. Doğrusu o zamana kadar bir sürü çıkış yolum olmuştu hep. Oysa artık bir tek çıkış yolunun bile sözü edilemezdi. Köşeye kıstırılmıştım. Beni tutup bir yere çivileseler, hareket özgürlüğüm bundan çok kısıtlanamazdı. Neden mi? Ayak parmaklarının arasındaki eti tırnaklarınla kaşıya kaşıya yırtıp parçalasan nedenini bulamazsın. Seni adeta iki parçaya ayıracak kadar sıkıca parmaklık çubuklarına bastırsan sırtını, yine nedenini bulamazsın. Bir çıkış yolum yoktu. Ama ele geçirmem de gerekiyordu böyle bir yolu, çünkü onsuz yaşayamazdım. Boyuna bu sandık duvarın önünde, kesinlikle kuyruğu titretip giderdim bir gün. Ama Hagenbeck firmasında da maymunların yeri sandık duvardır. Madem öyle, ben de maymunluktan vazgeçtim. İşte size nasılsa karnımdan yumurtlamış olacağım parlak ve güzel bir düşünce. Hani maymunlar karınlarıyla düşünür de. Benim çıkış yoluyla demek istediğim şeyin doğru dürüst anlaşılamamasından korkuyorum. En alışılmış ve en geniş anlamıyla kullanıyorum bu sözcüğü. Bilerek özgürlük demiyorum. Dört bir yana açılan özgürlüğün o yüce duygusu değil benim burada söylemek istediğim. Maymunken belki yabancı değildi bana bu söz konusu duygu. Ayrıca bunu özleyen insanlar da tanıdım. Ama kendi payıma ne o zaman ne de bugün istemedim özgürlüğü. Söz arasında şunu da söyleyeyim ki özgürlük diyerek pek çok kez insanlar birbirini aldatıyor. Nasıl ki özgürlük en yüce duygulardan sayılıyorsa bunun yol açtığı aldanışlar da en yüce aldanışlardan sayılıyor. Çok vakit varyetelerde sıram gelip sahneye çıkmadan bir sanatçı çiftinin tavandaki trapezlerde kendilerini ileri geri savurup sallandıklarını, taklalar attıklarını, birinin ötekini dişleriyle tutup taşıdığını görür, bu da insan özgürlüğü işte diye geçirirdim içimden. Ne kendini beğenmiş hareketler. Kutsal doğanın alaya alınması. Bu manzara karşısında maymunların kahkahalarına dayanıp yıkılmayacak bir yapı yoktur doğrusu. Hayır, özgürlük değildi benim istediğim. Yalnızca bir çıkış yoluydu. Sağa mı olur, sola mı, nereye olursa başka bir istek üzerinde durmuyordum. Ama çıkış yolu bir aldanıştan başka bir şey değilmiş. Kabulümdü. İstediğim şey büyük sayılmazdı. Karşılaşacağım aldanış da ondan büyük olmayacaktı. İlerlemeli, ilerlemeliydim. Kollar havaya kalkık bir sandık duvara sıkıştırılmış, elim böğrümde durmamalıydım. Bunu açıkça görüyordum. Alabildiğine büyük bir iç huzuruna kavuşmazsam bir kurtuluş yoktu benim için. Belki de gerçekten şu andaki durumumu gemideki ilk günlerin ardından içimi dolduran huzura, bu huzuru da sanırım gemideki adamlara borçluydum. Her şeye karşın iyi kimselerdi. O vakitler yarı uykularımda yankılanan ağır ayak seslerini bugün bile zevkle anımsıyorum. Her şeyi son derece ağırdan almak gibi bir huyları vardı. İçlerinden biri gözlerini ovmak istese sanki bir ağırlık kaldırıyormuş gibi kaldırırdı elini. Kaba ama candan şakaları vardı. Gülüşlerine her vakit kötü kötü çınlayan ama hiç de pek önem taşımayan bir öksürük karışırdı. Ağızlarında hep tükürüp atacak bir şey bulunur, nereye tükürdüklerini umursamazlardı. Pirelerimin üzerlerine sıçradığından yakınır ama bundan dolayı bana asla gerçekten kızmazlardı. Postumda pire yetiştiğini, pirelerin ise sıçrayıcı yaratıklar olduğunu bilirlerdi. Bir kez benimsemişlerdi bunu. Boş vakitlerinde bazıları çevremde bir yarım daire yapıp otururdu. Pek konuşmaz, aralarında sadece gürültülü sesler çıkarır, sandıkların üzerine uzanarak pipo içer, en ufak bir hareket yapmaya göreyim, elleriyle dizlerine vururlardı. Bazen içlerinden biri bir değnek alır, şehevi bir haz duyduğum o nazik yerimden gıdıklardı beni. Bugün aynı gemiyle bir yolculuk yapmaya çağrılsam çağrıyı elbet geri çevirirdim. Ama kesinlikle bildiğim bir şey varsa, çağrıya uysam ambarda geçecek yaşamımdan geriye kalacak anıların tümünün hiç de kötü anılar olmayacağıdır. Bu insanların arasında kavuştuğum huzur beni en başta her türlü kaçış denemesinden uzak tuttu. Bugünün açısından bakınca öyle görülüyor ki yaşamak istiyorsam bir çıkış yolu bulmam gerektiğini ama bu yolun kaçmakla elde edilemeyeceğini hiç değilse sezmiştim o zaman. Bir kaçış mümkün müydü, değil miydi bildiğim yok artık ama sanıyorum mümkündü. Hani bir maymun her vakit kaçabilecek durumdadır. Oysa bugünkü dişlerimle rastgele bir cevizi kırarken bile dikkatli davranmak zorundayım. Ama o zamanlar kafesin kapısındaki kilidi dişleye dişleye zamanla koparıp atabilirdim sanıyorum. Ancak bunu yapmadım. Yapsam da ne geçerdi elime? Başımı daha dışarı çıkarır çıkarmaz yine beni yakalarlar, öncekinden de kötü bir kafese tıkarlardı. Ya da kaçtım diyelim. Farkına varmadan öbür hayvanların, örneğin boğa yılanlarının yanında soluğu alır, onların kollarında son nefesimi verirdim. Veya kimse görmeden güverteye çıkmayı başarır, bordodan aşağı atardım kendimi. O zaman da kısa süre okyanusta çalkalanır, ardından boğulup giderdim. Umutsuz işlerdi bunların hepsi. Kuşkusuz o zamanlar bir insan gibi bunları hesaplamamış ama çevremin etkisi altında böyle yapmışım gibi davranmıştım. Hesap kitap yapmıyordum ama alabildiğine bir serin kanlılıkla gözlüyordum çevremi. Çevremdeki insanların boyuna gidip geldiklerini algılıyordum. Hep aynı yüzler, aynı devinimler. Çokluk bana bir tek kişilermiş gibi görünüyorlardı. Derken yüce bir amaç belirdi kafamda. Kendileri gibi olursam kafesin açılacağı sözünü kimse bana vermiyordu.